Erguvan Kapısı, Oya Baydar, 17. Ayrım, sayfa 301. O gün öylesine umutsuz, öylesine tedirgindim ki buluşmamız için özel bir neden yokken Turgut Ersin'i aradım. Gece buluşalım dedi. Birlikte bir yemek yiyelim. Değişiklik olsun, orada konuşuruz. Hala yapılabilecek bir şeyler var gibi geliyor bana. Geceleri evde olmadığım zamanlar Umut'a bakan komşu kızını eve çağırıp çıktım. Çok soğuk, çok kasvetli bir Aralık günüydü, hatırlıyorum. Görüşmeler kesilmiş, korku dolu, tedirgin bir bekleyiş başlamıştı. Yazarla yerini tarif ettiği Asmalı Mescid'deki meyhanede buluştuk. Çevre masalardaki entel görünümlü insanlar, ünlü yazarın yanındaki kadını inceliyorlardı kaçamak bakışlarla. Sana bakıyorlar dedi. Keşke sandıkları gibi olsaydı. Gülmedim. Keşke de diyemedim. Aklım Kerem Ali'deydi. Güldalı'daydı. İçine düştüğüm çözümsüzlükteydi. Sana bugüne kadar söylememiştim. İçini biraz olsun rahatlatmak için söyleyeyim şimdi. Bunların huyunu suyunu bildiğim için uzun süre direndim. Ama işler bu noktaya gelince ben de devreye girdim. Adalet Bakanı'nı tanırım. Biliyorum. Son günlerde korkunç davranıyor. Aslında böyle bir adam değildi. Sanırım kendisini aşan güçlerin baskısı altında. Devlet çarkı böyledir. Kendini kaptırmaya gör. Herkesi öğütür, un ufak eder. Tekkelerin şeyhlerini, şu örgüt komutanlarını da tanırım gençliklerinden. Bizim şeyhlik yıllarımızda çömezlerimizdi bazıları. Boynuz kulağa geçti ya, neyse. Herkesin umutsuzlaştığı şu günlerde bir de ben deneyeyim dedim. Bu son şans, kesinlikle biliyorum. Üstelik derin devletin ne yapacağına güvenilmeyeceğini de biliyorum. Yine de bakanla ilişki kurdum, şimdi örgütlerden cevap bekliyoruz. Bir yumuşama olursa hemen bu gece bile bitebilir bu iş, en azından şimdilik. İçimde en küçük bir ışık yanmadı. Umuda kapılmak istemiyordum. Bana da rakı söyle dedim. Sert bir içkiye ihtiyacım var. Rakıya da alışmaya başladım artık. Ona ilk kez sen dediğimi fark edip utandım. Yüzüme alev çıktı. Tam kadehime bolca nabız koyarken cep telefonu çaldı. Evet anladım dedi kısaca. Umarım son noktayı koyduğunuzun bilincindesinizdir. Yüzü beyazlaşmıştı, çökmüştü. Rakı kadehini tutan elinin belli belirsiz titrediğini fark ettim. Bir şey söylemeyin dedim. Anladım. Uzlaşma yok. İlahlar kurban istiyor. Ondan hiç beklemediğim sunturlu bir küfür savurdu. Küfür kendisineydi. Hala adam olmadığı, hala iki taraftaki boklara güvenmek gibi bir hata işlediği, kendini kandırdığı için. Üzgünüm dedim. Biraz da ben zorladım sizi bu işe. Tam öyle değil. Bir şeyler yapabilmek, bir işe yaramak istemiştim. Senin için değil, ölüme tapan o budalalar için, hiç değil, kendim için. Şu ülkede, şu dünyada ufacık da olsa bir umut ışığının hala var olabileceğini kendimi inandırmak için. O kadar çökmüş, bıkkın, umutsuz görünüyordu ki uzanıp sigara paketiyle oynayan elini tuttum. Belki de hala bir umut vardır dedim. En azından yaşayabilmek için varmış gibi davranmak zorundayız. Elimi avucunun içine alıp dostça sıktı. Senin açından evet ama ben yeni umutlar yaratamayacak kadar yaşlıyım. Hepsinin canı cehenneme. Şairin oğluna yazdığı gibi, bu memlekette bir gün sabah olursa Haluk, bu memlekette sabah olmadı. Haluk da şairin istediği adam olmadı zaten, her neyse. Yarın sabahın alacasının kana bulanacağını, hapishane koğuşlarında diri diri yakılanların, kurşunlananların çığlıkları uyanacağımızı henüz bilmiyorduk. 18 Aralık'tı, cinayet kas katı kesilmiş milyonların gözleri önünde canlı yayında işlenmemişti henüz. Uyuyordum. Bir kasırganın önünden kaçıyordum rüyamda. Kara bir bulut gök gürültüsüyle kovalıyordu arkamdan. Soğuktu, çıplaktım, üşüyordum. O çığlığı ne zaman duydum? Telefon mu çaldı, sokaktan geçen biri mi bağırdı, komşu evlerden mi seslendiler? Televizyonu açın, televizyonu açın. Uyanıyorum, kendime gelmeye çalışıyorum. Bir an Emirgan'daki odamda olduğumu sanıyorum. Neden bu kadar soğuk? Pencere açık mı kalmış? Televizyonu açın. Operasyon. Yakıyorlar televizyon. Yataktan fırlıyorum. Televizyona koşuyorum. O çığlık sokakları, evleri dolaşıyor. Tepelerin çevresinde dönüyor. Şehrin uykusuna saplanıyor. Ekranda uyku sersemliğiyle anlamını kavrayamadığım görüntüler. Alevler, duman, koşuşmalar, ard arda patlayan silah sesleri, çığlıklar, alev topuna dönüşmüş koşuşturan insanlar. Dönüp duran bir görüntü, bir çığlık. Biri kendini yaksın, spikerin sesi. Sabaha karşı gerçekleştirilen hayata dönüş operasyonu 20 hapishanede jandarma güçlerinin desteğinde sürüyor. Burası bir cehennem sayın seyirciler. İçerideki direnişi kırmak için koğuşların duvarları kepçelerle, dozerlerle yıkılıyor. Koku, yanık et kokusu. Tutuklular kendilerini yıkıyorlar ya da yangın bombaları ile tutuşuyorlar. Ateş açılıyor. Buradaki cehennemi anlatmak mümkün değil sayın seyirciler. Şimdi olay yerinden uzaklaştırılıyoruz. Operasyon bütün şiddetiyle sürüyor. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Ekran kararıyor, spikerin sesi duyulmaz oluyor. Bütün kanallarda döne döne tekrar tekrar yansıtılan benzer görüntüler. Yılın en kısa günleri. Gün bir türlü ağarmıyor. Ekranda gördüklerimi kavramaya çalışıyorum. Bu görüntüler gerçek olamaz. Televizyon habercisi ya da spikeri her neyse bizi izlemeye devam edin diyemez. Burada demir parmaklıkların arkasına koğuşlara kapatılmış insanlar yakılıyor, katlediliyor. Kimse izlemeye devam edemez. Yine aynı ateş, duman, ölüm görüntüleri bir telefon sesi. Biri kendini yaksın çığlığı. Başka bir kanalda başka bir spiker haber okuyor. Operasyon 15 kentteki 20 hapishanede aynı saatte başlatıldı. Operasyona 8 jandarma komando taburunun 8.000'den fazla askerle katıldığı bildiriliyor. Koğuşlarda direniş sürüyor. Aldığımız son bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı arasında ölüm orucunda bulunan ve durumları ağır olan tutuklular da var. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yaptıkları açıklamalarda içerki odadan çocuğun ağlaması sesi geliyor. Televizyon sesinin uyandı. Göğsümün ortasında bir alev topu, kafama inen bir yumruk. Gül dalı. Gül dalı orada, o cehennemin içinde, yanan koğuşlardan birinde, orada. Odayı dinliyorum, ses yok. Çocuk artık ağlamıyor. Yeniden uykuya dalmıştır. Gül dalı, gül dalı orada. Televizyonun sesini kısıyorum. Kendi sesimi nasıl kısabilirim? Elimi ağzıma kapatıyorum. Sessiz çığlığım odanın duvarlarını aşıyor. Kondulardan, sokaklardan, komşu evlerden yükselen seslere karışıyor. Kapıyı lanetli bir sabahın dondurucu soğuğunu açıyorum. Oğullarını, kızlarını, eşlerini, arkadaşlarını aramak, bir ses duymak, bir haber almak için aşağıdaki otobüs durağına, minibüslere, taksilere koşan tutuklu yakınları geçiyor evin önünden. Bazılarını tanıyorum. Birinin iki oğlu var içeride, birinin kız kardeşi. Ne yapacağımı bilemeden Turgut Ersin'in numarasını çeviriyorum. Hemen gazeteye gidiyorum. Haber alır almaz ararım diyor. Telefonu kaparken hırsla küfrettiğini duyuyorum. Ertesi gün en önemli eşyalarımı ve kediyi alarak Emirgan'a amcamlara döndüm. Evlerde, yüreklerde yangınlar yanan bu mahallede yapayalnız kalmaya cesaretim yoktu. Korktuğum için değil, utandığım için. Bütün ölülerin, onca kanın, onca ateşin sorumluluğu benim üstümdeydi sanki. Onlardan olmamanın utancı, yakılan, kurşunlanan insanların değil, yakanların, kurşunlayanların dünyasından olmanın utancı. Güldal'ın haber alabilmek için hapishanenin önüne kendim gitmeyip de Turgut Ersin'e sormanın, avukatı göndermenin utancı. Orada olmayıp da cinayeti televizyondan seyretmenin utancı. En çok da kediyi yanıma alıp Küçük Umut'u orada Güldal'ın hısımlarına bırakmanın utancı. Yeniden düşünmeye ihtiyacım vardı. Kerem Ali haklıydı. Hayatını parsel parsel ayıramazsın. Bir o parselde, bir bu parselde çadırda yaşayamazsın sonsuza kadar. Evimi nereye yapacağımı, nereye ait olacağımı seçmeliydim. Tepeye, gül dalı taze yanıkları tahliye edildiği zaman ondan aldığım telefon üzerine döndüm. Yılbaşından bir gün önceydi. Amcamlara yılbaşını arkadaşlarımla birlikte geçireceğimi söylemiştim. Umut'a, gül dalıya, bir de kendime bile itiraftan çekinerek canım veririm işte münasip birine diyerek kavga ettiğimiz günden beri görmediğim Kerem Ali'ye küçük hediyeler almıştım. Senin avukat olmasa daha koy vermezlerdi beni dedi. Güldal'a boynuma sarılırken. Hele de cehennemi gördüğüm için hiç bırakmazlardı. Avukat pek meşhur biriymiş. Koğuştaki kadınlar dediler. Bir de o sakallı yazar var ya senin. O da çok çabaladı. O günlerde anasını, kızını, kızanını bile koymuyorlardı tutsakların yanına. Halimizi görmesinler diye. Senin o adam ne yaptı yaptı görmeye geldi beni. Sağ olasın her şey için. Sanki asıl evime dönmüş gibiydim. Ama içim ezikti. Amcam ilk defa sert konuşmuş, kendime gelmemi, devrimbazlığa son vermemi, kendi geleceğimle birlikte bütün aileyi de tehlikeye atmaya hakkım olmadığını söylemişti. Evet, kendisi de bir zamanlar bu işlere bulaşmıştı ama o dönemler başka dönemlerdi. Üstelik aklı başına çabuk gelmişti. Kimsenin hayatını riske etmemişti. Oysa ben, amcamı dinlerken babamın ölümünden sonra şoku atlatabilmem için bana tanınmış olan özgürlük molasının bittiğini anladım. Kızmadım, hak verdim ona. Emirgan sırtlarındaki siteden bakınca öteki tepeye, gül dalının gece kondusuna yerleşmem anlamsız ve tehlikeli bir fanteziydi. Şımarıklıktı, zirzopluktu. pek zarif olmayacağı için açık açık söylenmese de baba parasına güvenerek yaşanan bir çılgınlıktı üstelik. Amcamı dinlerken içim ezildi ama öfkelenmedim. Haklısın dedim, sustum. Sevindi, umut dolu gözlerle baktı yüzüme. Haklısın, senin, Ebru'nun, hepinizin huzurunuzu bozdum, yük oldum size. Sözcükleri domuzuna bile bile acıtmak için seçiyordum. Bana hepiniz çok iyi, çok anlayışlı davrandınız. Ama orada daha mutluyum. Sizleri rahatsız etmek istemiyorum artık. Evime, gül dalının kondusuna döneceğim. Ne kadar zaman için bilmiyorum. Ama bir süre daha kalırım orada. Araştırmamı bitiremedim. Zamana ihtiyacım var. Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi bulmak için de zamana ihtiyacım var. Arabamı almama izin veriyorsun değil mi? Babam 18 yaşında bitirdiğimde armağan etmişti. Sanırım yasal hakkım. Amcamın yüzünde ciddiye almayan, bu da geçer gibisinden bir ifade vardı. Son darbeyi indirmek için içimden gelmediği halde boynuna sarıldım. Sarsıldı, panikledi, pişman oldu. Sağ ol dedim, karar vermeme yardımcı oldun. Çamurlu, kaygan yokuşu birinci viteste çıkıp arabayı Güldalı'nın kondusunun önünde durdurduğumda, Umut bebeğini çok özlediğimi, burayı nasıl benimsediğimi, odun sobasının kokusuna bile haset kaldığımı fark ettim. Elimde Felix kedinin kafesiyle kapıdan içeri girerken günlerden beri ilk kez kendimi mutlu hissettim. Ertesi gün yılbaşıydı. Güldalı kabak tatlısı yaptı. Adettir. Bocuk gecesi deriz. Yılbaşında kabak yapılır bizde dedi. Siz kimsiniz diye sormadım. Gece televizyonu açtık. Şarkıcıları, mankenleri, dansözleri seyrettik. Saat 12'yi vururken ışıklarımızı bile kararttık. Umut bebek uyumuştu çoktan. Güldalı ile birbirimize sarılıp iyi yıllar diledik. Neden bana söylememiştin eğilime gideceğini Güldalı diye sordum. Aramızdaki tortuyu, döküntüyü aşabilmek için. Sana güvenememiştim, ayıp etmişim dedi. Ya şimdi? Utandı, sustu, boynuma sarılıp ağladı. Bu cevabı sevdim. Hüseyin'ime içelim şimdi de, dedi çay bardağına koyduğu kırmızı şarabını havaya kaldırırken. Hüseyin'e içtik, dağlardakileri içtik, tutuk evindekileri içtik, ölüm oruçlarındakileri içtik, hayata içtik, sonra kafam epeyce dumanlı gül dalının ara hadi, hadi ara teşviklerine kapılıp Kerem Ali'yi aradım telefonla. Evde yoktu. Cep telefonu bu numara geçici olarak görüşmeye kapatılmıştır türünden bir şeyler söylüyordu. Aklımdan Turgut Ersin'i aramak geçtiyse de yapmadım. Ülkü ile Teo'ya bir de annemle amcama iyi yıllar diledim telefonla. Son yalanımı söyledim onlara. Ankara'dan eski arkadaşlarla bir gece kulübünde eğleniyoruz dedim. Annem yine içmişti, dili dolaşıyordu. Emekdar Mecburi Hanım telefonu alıp durumu idare etmeye çalıştı. 20 yıldan beri yaptığı gibi. Amcamı cep telefonundan yakaladım. Onlar İstanbul'un o günlerde pek moda olan gece kulüplerinden birinde kalabalık bir grupla eğleniyorlardı. Çok sevindi aradığım için. Hiç ummuyordu. Sevgili amcam, ikna oldun mu bilmem. Ama 21. yüzyıla 2000'de değil, asıl şimdi 2001'in ilk dakikalarında giriyoruz dedim eski tartışmamızı hatırlatarak. Söylediğim sözün anlamını o zaman vardım. 21. yüzyıl. Umut bebek uyumuştu. Güldalı'nın yanakları al al olmuştu şaraptan. Hüseyin'imi özledim dedi. Hemide nasıl özledim. Bir türkü tutturdu ince kederli sesiyle. Odam kireçtir benim. Yüzüm güleçtir benim. Soyun da gir koynuma. Terim ilaçtır benim. Haber etmedi ne zamandır. Kurutulmuş kır laleleri göndermişti bir defasında. Topu topu iki kez haber aldım zaten. Ölü müdür, diri midir bilmiyorum. O günü anlat Güldalı dedim. Hiç anlatmadın. Nasıl yaşadın o cehennemi? Yok dedi sustu. Hani adamlar gelir, zorla ırzına geçerler de onların utanması gerekirken sen utanırsın, anlatamazsın. Anlattığında yeniden ırzına geçilmiş gibi olur. Bu da öyle bir şey işte. Televizyonlarda gördüğünüz neydi ki? Gazetelerde, bizim çocukların dergilerinde yazılanlar, tutsakların anlattıkları da öyle. Siz hiçbir şey görmediniz. Oradan sağ çıkanlar için ölüm yok artık. Cehennem yok. Ölümü gördük biz. Cehennemi yaşadık. Anlatmanın ona acı verdiğini sezdim, üstelemedim. Sonra yine alınma, incinme diye söylüyorum, bak diye sürdürdü lafını. Rüyamda Hüseyin'imi görürüm her gece. Hep sevişiriz, koklaşırız. Zindanda son gecemde yine geldi ama sevip okşamadı beni. Yaralarıma soğuk sular attı, kedi otları bağladı. Oğlumu güvenceye alınca sıran gelecek, sabırsızlanma dedi. Madem ki sen geri döndün, umut nöbetini artık devralırsın, sıram geldi. Ben Umut'a hep bakmadım mı Güldalı? Baktın illaki ama bu defa aynı şey değil. O sorduğun günü yaşamasaydım, kadın kız demeden insanlarımızı nasıl yaktıklarını, insanların inançları uğruna kendilerini nasıl feda ettiklerini gözlerimde görmeseydim, etimi kavurmasaydı gazları, bombaları, ölümü göze almanın ne demek olduğunu anlayamazdım. Fedanın anlamına varamazdım. Ama şimdi biliyorum. İçim ürperdi. Sormaya korktum. Yüzüne baktım. Tez zamanda aşağıya direniş evine gidip bedenimi ölüme yatıracağım dedi. Yarın aşağıdaki eve temizliğe gideceğim der gibi doğal, sıradan ve alabildiğine kararlı bir sesle. Donup kaldım. Ama gül dalı diyebildim sadece. Sonra vazgeçtim. En iyisi üstelememekti. Fazlasına alışık olmadığı şarabın, yoğun duyguların, Hüseyin'in onu arayıp sormamasının içten içe kederinin etkisiyle öylesine söylenivermiş bir sözdü işte. Yarın yeni bir güne uyanınca çocuğun gülücüklerini görüp onu bağrına basınca unutacaktı söylediklerini. Yorgunluğuma, gerginliğime şarapla karışınca fazla derinemedim. Hemen oraya, sıcak odadaki divanın üstüne kıvrılıp sızdım. O gece amcamların güvenli, korumalı, kale duvarlı 40 kilitli sitesinde özel korumaları da olan emekli MİT generalinin evinde bomba patladı. Ertesi gün gazetelerden okuduk. Yılbaşı gecesi evde kimse olmadığından can kaybı yoktu. Sadece generalin köpeği ölmüştü. Gazeteler korumaların bütün gece özel takviyeli olarak beklediklerini ama hiçbir anormal durum kaydetmediklerini, kapıdan hiçbir yabancı araç geçişi olmadığını yazıyordu. Klişe deyimle tahkikat sürüyordu. İçimde fare kemirirmişçesine iğrenç, kötü bir duyguyla Kerem Ali'yi aradım. Evde yoktu. Bugünlerde pek uğramıyor dedi anası mahcup bir sesle. Bu kadın bana karşı eksikleniyordu nedense. Aklıma gelip onun da yeni yılını kutladım. Bir günlük bir gecikmeyle. Cep telefonunu bir daha denedim. Yine cevap vermedi. İptal edilmişti. Dışarı çıktım. Soğuk ama sağlam havalı, güzel bir gündü. Arabam evin karşısındaki arsada duruyordu. Belleğimi zorladım. Akşamüstü alacakaranlıkta geldiğinde arabayı evin hemen önüne biraz da özensizce koymamış mıydım ben? Yılbaşı günü aşağıya çarşıya kadar gitmiştim ama arabayı almamıştım. Herhalde yanılıyorum. Hayır, yanılmıyorsun dedi göğüs boşluğundaki iğrenç fare. Eve girip çantamdan anahtar tomarını çıkardım. Arabanın yedek anahtarı yoktu. Amcamlarda kalmış olmalıydı. İğrenç fare göğsümden beynime tırmandı. Birkaç ay önce ehliyet sınavına girmesi için yedek anahtarı Kerem Ali'ye verdiğimi hatırladım. Ehliyetini aldıktan sonra anahtarı geri vermek istemişti, almamıştım. Sende kalsın, bakarsın bir gün lazım olur demiştim. 3. O yağmurlu soğuk gün o eve neden yeniden gittim? Daha ne arıyordum, neyin peşindeydim? Geçmişten kopamadığım, anı yaşadığımı sanırken aslında geçmişle gelecek arasında sallanıp durduğum için belki de. Beylerbeyinde iskelenin yanındaki kahvede karşılaştığımız gün oğlunun öldürüldüğünü söylediğinde kendimi Atilla'ya, Teo'ya olduğundan yüzlerce defa daha yakın hissetmiştim. Yan yana durup aynı şeyleri düşünerek yeni ölümlere gebe karşı tepelere doğru baktığımızda ne iki aşık, ne iki kardeş, ne iki eski dost, ne de yoldaş, hepsinden daha derin bir duygu, ölü oğullarımızın sırları, acısı ve suçluluğu bağlıyordu bizi. Acının paylaşılamayacağını, paylaşmakla azalmayacağını yıllar boyunca öğrenmiştim, biliyordum. Aynı acıda buluşmanın insanları kısır, umarsız ve çaresiz bir bağla birleştirdiğini o gün anladım. Atilla Bey'in telefon numarası cevap vermiyordu. Rastlaştığımız iskele kahvesinin garsonları kimi sorduğumu bile anlamamışlardı. Ben de tarif edemiyordum zaten. Derine sormanın bir faydası yoktu. Ondaki telefon numarası da aynıydı. Ne yapıp yapıp onu bulmam, onunla konuşmam gerekiyordu. Derinin belki korktuğundan, belki yeni ufuklara, yeni bir yaşama yöneldiğinden, belki artık anlamsız bulduğundan vazgeçtiği ölülerin izini sürme tutkusu bana geçmişti. Adamın oğlunun ihbarcı veya ajan olması ya da militan veya kurban olması ne Umut'u ne de onu geri getirebilirdi. Yine de gerçeği bilmek istiyordum. Herkesin kendi kuşkuları, kendi ölümcül sırları vardır demişti ilk görüştüğümüzde. Neyse o sırlar, onlara varmak, ne kadar ölümcül olduklarını anlamak istiyordum. Yağmur hızlanmıştı. Minibüste gitsem bu yağmurda çok yol yürüyecektim. Gözüm kesmedi. Üsküdar'dan bir taksiye bindim. Arabayı evin yanındaki boş arsanın önünde durdurdum. Taksinin uzaklaşmasını bekledim. Sonra evin kapısına yöneldim. Bahçe bakımsızdı. Her yan kurumuş, çürümüş sonbahar yapraklarıyla doluydu. Birkaç sokak kedisi içerlek giriş kapısının önündeki eski paspasa büzülmüş, soğuktan ve yağmurdan korunmaya çalışıyordu. kapının sol yanındaki uzun süredir silinmediği hemen anlaşılan cama sarı üstüne siyah harflerle satılık ev yazılı bir levha asılmıştı. Levhanın altında iki telefon numarası vardı. Umutsuzca zile uzandım, uzun uzun çaldım. Satılık levhasının altındaki telefon numaraları not etmek için çantamı açmaya uğraşırken yağmur damlalarının camlarda birikmiş tozları yararak açtıkları ince yolların arkasından hayal meyal bir yüz gördüm. Korkarak bir adım geri çekildim. Atilla kapıyı açıp da karşısında beni görünce şaşırdı. Başımda yağmurluğun kapüşonu vardı. Camdan baktığında başka biri sanmıştı herhalde. Oturacak yer yok ama buyurun. Beni burada bulmanız tamamen rastlantı. Müşteri getirecek komisyoncuyu beklerken son kalan birkaç parça eşyayı topluyordum. Şu günlerde ekonomik kriz falan, müşteri pek çıkmıyor. Yok pahasına gidiyor evler, apartmanlar. Komisyoncu birini bulmuş, 3-5 demeyip vereceğim. İçeri giriyorum. Gerçekten de evde birkaç parça eski eşyadan başka bir şey kalmamış. Kitaplar, plaklar, ilk görüştüğümüzde sığınığım dediği huzur dolu eve anlam veren özel eşyalar toplanmış. Nasıl haber aldınız diyor sesinde gerçek bir merakla. Neyi? Ben sadece sizinle görüşmek istemiştim. Telefonla ulaşamayınca belki telefonunuz değişmiştir diye kendim geldim. Oğlunuza ait ufak tefeyi almaya geldiğinizi sanmıştım. Yo, onları derin almıştı ya. Özgür'ün evde kalmış eşyalarını toplarken, yani olaylardan sonra odasından Umut'a ait birkaç önemsiz şey daha çıktı. Üzerlerine adını yazdığı 2-3 CD, 2 kitap, Küçük Prens ve Marikuella'nın Şehir Gerillası. Hatırlar mısınız? Gençliğimizde neredeyse el kitabımızdı. Hani kapağında kurşun delikleri olan kitap. Şimdi çok çocukça geliyor ama o zamanlar kapak dizaynında devrim sayılıyordu o delikler. Silahı, kurşunu, bir de ölümü o zamanlar biz de kutsarmışız demek. Bir de küçük not defteri vardı. İzninizi almadan inceledim. Çünkü önce oğlumu sanmıştım. Bunlardan haberim yoktu. Nereden bilebilirdim? Ben sizi görmek istemiştim. O gün ayaküstü karşılaştığımızda aramızda söylenmemiş bir şeyler kaldı duygusuna kapıldım, huzursuz oldum. Eğer sakıncası yoksa, sakladıysanız oğluma ait o şeyleri de almak isterim. Tabii sakladım. Ben de bunları size ulaştırmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Hadi açık sözlü olayım. Sizi yeniden üzmemek için acaba hepsini imha etsem daha mı doğru yaparım diye kendimle dövüşüyordum. Çocuklarınızla ilgili ölümcül sırları öğrenmeye hakkımız vardır. Ne kadar acıtırsa acıtsın. Neden görmek istemiştiniz beni Ülkü? O gün aynı şeyleri mi düşündük karşı tepelere bakarken? Tepeler sadece semboldü. Kimse Özgür'ün katillerinin şu semtte veya bu semtte, şu baroşta veya bu baroşta olduğunu söyleyemez. Kimin yaptığı da önemli değil zaten. Önemli olan niçin yaptığı. Köşedeki partal koltuğa çöküyorum. Atilla haklı. Tetiği kim çekmiş olursa olsun, önemli olan niçin yaptığı. Bizi oğullarımıza ulaştıracak, sırrı çözecek, gerçeği vardıracak olan kim değil, niçin sorusunun cevabı. Lafı döndürmeyelim diyor. Ben niçin olduğunu artık biliyorum. Nasıl, nereden öğrendiğimi sormayın. Örgüt bölündükten ve tarafların birbirlerini tasfiye süreci başladıktan sonra mücadele kıran kırana sürerken Umut'la Özgür ayrı hiziplerde kalıyorlar. O sıralarda Umut artık bu evde değildi. Aramız şeker renk, yollarımız ayrıldı, artık görüşmüyoruz demişti Özgür. O da kaçaktı zaten, eve seyrek uğruyordu. Sonra hatırlıyorum, sonbahardı. Bir sabah çok erken burada buluştular. Evin hiç de güvenli olmadığını bildiğimden şaşırdım ama bir şey söylemedim. Özgür'ün odasına kapandılar. Zaman zaman seslerinin yükseldiğini, tartıştıklarını duydum. Bir şeyden haberim yoktu. Özgür eve döndü. Umut'la da barıştılar diye sevinmiştim. Tartışmalarından endişelenmedim. Eskiden de çok tartışırlardı. Dostluğumuzu böyle pekiştiriyoruz derlerdi. Birkaç gün sonra Umut'un da katledildiği o ev baskın oldu. İçimde çok kötü bir his vardı. Bilirsiniz, hani hiçbir somut kanıt yoktur, akılla hiçbir şey izah edemezsin. Ama belli belirsiz küçük ayrıntılar, söz, tını, bakış, jest kırıntıları, duyup unuttuğum bilinçaltına yerleşmiş bir ifade, bir zaman parçası, birleştirilen binlerce ayrıntı, anlıyorsunuz işte. O gün tartışırlarken Özgür'ün hayatın pahasına, ihanet pahasına söylüyorum dediğini Umut'un kimin ajanısın diye bağırdığını ilk zamanlar hatırlamadım bile. İnsan beyninin tuhaf işleyişi, koruma mekanizmaları. Ama sonra susuyor. Fazla konuşması da gerekmiyor zaten. Tamamlayabilirim diyorum. Özgür, Umut'u uyarmak istemişti. Baskını biliyordu. Çünkü o evi, kendi örgütü, her neyse işte, bu çetelere örgüt demek insana ağır geliyor, ihbar etmişti polise. Özgür son anda arkadaşına kıyamamış olmalı. Sizin evde buluşmak istemesi uyarmak içindi. Çok şeyi göze almıştı. Hain ilan edilmeyi, öldürülmeyi. Evde buluşmaları bile Özgür'ün o sıralardaki kararsız ruh halinin bir parçasıydı belki. Çünkü bu ev o sıralarda hiç de güvenli sayılmazdı. Belki de bir kanıt, bir iz bırakmak, bana bir ipucu vermek için. Ne bileyim ben, belki de arkadaşımı ben ele vermedim. Uyardım onu mesajını bana iletebilmek için burada buluşmak istemişti Umut'la. O zaman oğlunuz ajan değildi, muhbir değildi. İçinizi kemiren, ölümcül soru cevaplandı diyorum duruma hiç uymayan bir sevinçti. Galiba değildi. Umut'la öteki çocukların o evde toplanacaklarını polise ihbar eden Özgür'ün de içinde bulunduğu o yere batası Hizip'ti. Özgür bunu öğrenmişti. Neden o gün evdeydi peki? Neden kendisini de tehlikeye atmıştı bunu çözemedim. Ama kimliği tespit edilemeyen dördüncü kişi yani Özgür polis evi kuşatmadan önce oradan çıkmış bu kesin. Bence kendi takımının iç yüzü kafasına dank etmişti. Cinayet planını kabullenememişti. Her şeyi göze alıp eski arkadaşlarına, asıl Umut'a son bir uyarıda bulunmaya gitmişti oraya. Büyük olasılıkla evin o gün basılacağını bilmiyordu. Bilse cesaret edemezdi gitmeye. Ama her iki taraf için de haindi o. Bu gibi işlerde kimse ayrıntılarla ilgilenmez. Ara tonlar yoktur. Ya bizdensin ya hainsin. Yıllar sonra da olsa örgüt kendini ihanet ettiğini, muhbir olduğunu sandığı kişiyi cezalandırdı. Çünkü akıllarınca yeni bir mücadele dönemine girerken her türlü zaafın önüne geçmeleri gerekiyordu. Ölümle korkutulsun ki kimse dönekliğe, kaçaklığa yeltenmesin. Galiba doğru. Çünkü cinayeti üstlenmediler. Dışa değil, içe, örgüte dönük bir gözdağıydı. Ve madem her şeyi konuşuyoruz, Özgür'ün öldürülmesiyle ölümcül kuşku dediğim insanı kemiren duygudan kurtuldum. Oğlumun ajanı olmadığını, pis bir muhbir olmadığını öğrendim. Aksine cinayeti engellemek için hain sayılmayı göze almıştı. Sizden başkasına itiraf edemezdim bunu ama ferahladım sanki. Bir babanın ajan olmadığı kanıtlandı diye oğlunun öldürmesinden ferahlık duymasını kime nasıl anlatabilirim? Sırrınız avuluydu ama artık ölümcül değil. Ya benimki? İlk görüştüğümüz gün Arın Murat'ın adı ortaya atıldığında gözlerinizdeki kederi ve korkuyu gördüm. O zaman sadece bir sezgi, bir tahmin, hatta bu bile değil, o an aklıma geliveren bir olasılıktı. Ama şimdi biliyorum. Neyi? İçeri girip elinde büyük bir sarı zarfla dönüyor. Umut'un plakları, kitapları, bir de sözünü ettiğim o küçük defter zarfın içinde. Defterin arasında bulduğum küçücük mektup Arın Murat'a yazılmış ama gönderilmemiş. Başım yere devrilecekmiş gibi dönüyor. Sol kolum yine ağrımaya başlıyor, midem bulanıyor. Zarfı elinden çekip alıyorum. Sözünü ettiği mektubu burada onun yanında okumalıyım. Yalnızken göze alamam bunu. Kolumdaki ağrı şiddetleniyor. Defterin arasındaki kağıda bakıyorum. Umut'un yazısını hemen tanıyorum. Sayın Arın Murat, devrimcileri yargısız infazlarla yok etme politikasının mimarlarından biri olduğunuza inanmak istemiyorum. Yok etmeyi planladıklarınızın arasında Ülkü Öztürk Ulaş'ın oğlunun, kendi oğlunuzun da olabileceğini düşünün. Halkımız cinayetleri affetmeyecektir. Umut Murat Ulaş. Demek ki biliyordu. Nereden, nasıl öğrendi peki? Kocamdan, yani Ömer'den, bir de doğal olarak benden başka bilen yoktu. Belki de annem kuşkulanmıştır. Umut'a gereksiz bir söz söylemiştir. O da, her zaman birileri bir şeyler bilir. Anneler ise olağanüstü dikkatlidirler. Ayrıntıları kaçırmazlar. Siz bile hiç fark etmeden ipucu vermiş olabilirsiniz. En önemlisi de çocuğun kendisi Sezer. Umut babasından söz etmezdi. Eskiden de dikkatimi çekmişti. Oysa oğullar için babalar sandığınızdan daha önemlidir. Hele de Ömer Hoca gibi bir baba. Susuyorum. Verecek cevabım yok. Mektubu hiç göndermemiş dedi Atilla. Nereden biliyor göndermediğini? Göndermiş olabilir. İğrenç bir kurt içimi kemiriyor. Yoksa Arın biliyor muydu? Hayır, olamaz. Bilse ödeştik diyor. Artık birbirimizin sırrını biliyoruz. Küçük prensi alıp zarfı Umut'un mektubu ile birlikte geri veriyorum. Sizde kalsın. Bir ricam var. Hepsini imha edin. Kapı çalınıyor. Komisyoncu ile evi görmeye getireceği müşteri olmalı. Gitmek üzere yerimden kalkıyorum. Kapıyı açmak için acele etmiyorum. Taşıyabilecek misiniz tek başınıza Ülkü? Sonra hafifler acısı. Ama şimdi daha tazeyken yıllardır taşıyorum. Alıştım. Acı değil. Acı geçer. Ağır gelen pişmanlık ve suçluluk duygusu. Umut'un da Özgür'ün de ölümlerinde intihar tohumları gizli. O tohumları ben ekmişim gibi geliyor, dayanamadığım bu. Yıllardır hiç kimseyle paylaşmadığım, kendime bile itiraf etmekten kaçındığım duyguları böyle rahatça dile getirişime şaşıyorum. Çok az tanıdığım bu adama duyduğum güveni, ona kendimi bu kadar yakın hissedişime şaşıyorum. Yollarımız seyrek kesişmiş bile olsa, ortak iklimlerin ve kimliklerin insanlarıyız da ondan belki. Kendinizi işkence etmeyin. Bir amaç için, bir inanç için ölümü göze almak her zaman intiharla iç içedir. Çünkü intihar, hayatın anlamı sorusuna verilen en açık cevaptır. Hangimizin içinde intihar doğumları yok ki? Kapı bir defa çalınıyor. Bu defa açmak için acele ediyor. Müşteri kaçırılmamalı. Biri kadın, üç kişi ıslak ayakkabılarını silerek eve girerken sessizce dışarı süzülüyorum. Veda etmiyorum. Nereye taşınacağını sormuyorum. Nasıl olsa ödeştik. Bir daha birbirimizi aramamız gerekmeyecek. Çocukluğumda da soğuk kış günlerinde bu evde hep üşürdüm. O zamanlar yeni kurulan mahallemiz şehrin dışındaydı. Dağ başı sayılırdı. Kışın bahçelere kurt iner, çok kar yağdı mı zaten seyrek çalışan otobüsler işlemezdi. Şişli otobüs garajından sonra Tekerli Kör Fabrikası, sonra Mecidiye köyün göz alabildiğini dutlukları. Baharda dut mevsiminde altlarını çarşaf serilir, peynir, ekmek, dutla piknik yapılırdı. Sonra kırlar, yeni kurulmaya başlayan birkaç fabrika binası ve sonra mezarlık. Otobüsler işlemeyince okuldan dönerken bu ıssız yolda çocuk yüreklerimizde macera heyecanı biraz da korkuyla karlara bata çıka yürürdük. Kuzeyden kopan soğuk kış rüzgarları boğazdan geçer, birbirini dik kesen kuş adlı, çiçek adlı sokakların iki yanındaki körpe fidanları ve çantalarını, kitaplarını sıkı sıkı tutup korumaya çalışan biz okuldan dönen çocukları savurur, evlerin içine kadar girerdi. Evler sobalıydı, odalar küçücük. Soğuktan morarmış ellerimiz, kızarmış burnumuz, taze kurabiye ya da sucuklu ekmek açlığımızla, lastik cizmelerimizin ve el örgüsü yün çoraplarımızın içinde üşümüş ayaklarımızla, çocukluğun sorumsuz ve pervasız kar neşesiyle girerdik evlerimize. Oturma odasının sıcaklığı ile gevşer, kardeşimle sobanın yanındaki minderi kapma yarışına girer, burnunu sobanın sıcağına doğru uzatan kediyi kucağıma alır, ders kitaplarının arasına sakladığım romanlara dalardım. Gece ilerleyip de soba sönünce ev soğurdu. Yatak nemli, soğuk olurdu. Bir türlü ısınamazdım. Dışarıda rüzgar ağaçları sallar, kiremitleri uçurur, iyi kapatılmamış tahta kepenkler çarpardı. Belki çocukluğumun, ilk gençliğimin bir daha asla dönülmeyecek soğuk kış gecelerini anımsattığı için, belki kurt ve rüzgar ulumalarını, bahçede kol atan çiçekleri, hanım ellerini, kokulu karanfilleri, küçük bir tarha özenle dikilmiş yeşil salata, soğan ve turpları, sevgileri, dostlukları, çocukluk aşklarını, yitirilmiş masumiyetimizi, umutlarımızı, hayallerimizi barındırdığı için, belki tüm yitirdiklerimin ve özlediklerimin fosil müzesi olduğu için, küçük ev, gidip gidip yeniden döndüğüm sığınaktı. Bu sabah hava kuru ve soğuk. Bu yılda kalorifer yaptırmayı ihmal ettim. Ha yarın, ha öbür gün derken kış geldi bile. Soba gürül gürül yanıyor. Her odada elektrikli radyatörler var, yine de üşüyorum. Garip bir yürek üşümesi. Üşümek değil. Bir zamanlar bu evde çok üşüdüğümün anısı. Kahvaltı hazır. Kahve güzel kokuyor. Ekmekleri sobanın üstüne kızartmak geliyor aklıma. Çocukken tatil günlerinde yaptığımız gibi. Canım Kore ateşinde kızarmış sucuk çekiyor. Sobanın üstündeki kapağı açar, sucuk parçalarını şişlere geçirir, ateşe sallandırırdık. Çocukken neden sucuğa doymaz insan? Ya da neden çocukken doyasıya sucuk yenemez? Hep pahalı bir şey miydi sucuk? Mutfağa girip kağıda sarılı sucuk parçasını alıyorum. Artık her günü tatil olan ben, bu sabah sucuklu tatil sabahı ilan ediyorum. Theo içeride tıraş oluyor, giyiniyor. Dersi öğleden sonra. Demek ki acele etmemize gerek yok. Profesör Mete Ünsal'ın yıllardan beri ısrarla tekrarladığı, üniversitede kendi bölümünde konuk profesör olarak ders verme teklifini bu defa reddetmemesi, hatta üstüne atlaması neyin işareti? Kalıcılığının mı, şehirle ve kendisiyle barıştığının mı? İçeride giyinirken ıslıkla bir Amerikan halk şarkısı çalıyor. Bildik bir melodi. Masanın başına oturuyorum. Erkek çocuk saçı kısalığında kestirdiğim saçlarımın arasında dolaştırıyorum parmaklarımı. Theo, saçlarını böyle kısa kestirdiğinden beri yeni bir tik edindin dediğinde fark ettim. Daldığım zaman parmaklarım saçlarıma gidiyor ve o anda mutlaka arını düşünüyorum. Saç dokumu çıkarıp saçlarımı çıplak vücuduma dağıttığında şimdi tam soyundun işte, şimdi sevişmeye hazırsın derdi. Parmaklarını uzun ve gür saçlarımın arasında gezdirirken dudaklarıma, meme uçlarıma, cinsel organıma dokunmasından aldığım zevkin fazlasını alırdım. Şimdi saçlarım kısacık ve sadece benim parmaklarım geziniyor aralarında. kendi kendimi tatmin edercesine. Theo'nun saçlarıma dokunmasından hoşlanmıyorum. Kızarmış sucuğun kokusu eve yayılıyor. Theo kahvaltı masasına tam karşıma oturuyor. Özenle tıraş olmuş, lavanta kokuyor. Rebul'un lavanta çiçeği kolonyası diyor. Çocukken bizim evde hep olurdu. Babam tıraş losyonu olarak kullanırdı. Ama ille de Rebul eczanesinden olacak. Bunca yıl sonra hala bulunabiliyor. İşte nihayet kalıcı bir şey. Ne iyi. Çok gergin ya da çok rahat olduğu zamanlar yaptığı gibi İngilizce konuşuyor. Kuru ayaz bir kış günü, küçük evde kısacık saçlarım ve 50'yi aşmış yaşımda İngilizce konuşan genç bir adamla baş başa sobada kızarmış sucukla kahvaltı ediyorum. 17. ayrımın sonu, sayfa 318.